Ayrım 7, sayfa 84. Hemen ardından peşine düşenlerin hızlı nal sesleri havayı doldurdu. Ve Uraz anladı ki cahilin bütün üstünlüğüne rağmen kendisine yetişeceklerdi. Başka türlü olamazdı. Tekenin etrafında dolandırılacağı birinci direğe kendisi hepsinden önce varsaydı bile, dönüşte ikinci direğe doğru giderken kestirme yoldan önüne çıkacak atlılar bulunacaktı. Öyleyse bir işe yaramayacak anlamsız bir yarışta kendini harcamak, tüketmek niye? Değerini herkesin gözüne sokarcasına kanıtlamıştı. Bu kadarı yeterdi. Şimdi yavaşlamalı, bir çatışma gösterisinden sonra tekeyi elden bırakmalı ve en uygun anı beklemeye geçmeliydi. Zaferi kazanmanın şartları bunu gerektiriyordu. Ama bir başka dürtü, geçmişten arta kalan bir dürtü şimdi Uraz'ı etkisi altına almıştı. Uraz 20 yıllık eğitimi süresince bu dürtünün üstesinden gelmeye, onu bir daha baş kaldırmayacak biçimde alt etmeye uğraşmıştı. Şimdi bir an için soluk almasına, gücünü göstermesine müsaade edince, gençliğinin bu hırsı birdenbire bırakılan bir sapandan fırlayan kör bir taş gibi onu elinde olmayarak ileri atılmaya iteledi. Cahili geri çekip tekeyi, çatışmaları, saldırıları, yorgunluğu ve yaralanmaları başkalarına bırakacağına, Uraz kamçısının kayışı dişleri arasında ve tüylü et parçası kalçasıyla eryer arasına sıkıştırılmış, dizleri, mahmuzları ve çığlıkları ile aygırı sürüyor, dolu dizgin gitmenin coşkunluk ve mutluluğunu onunla paylaşıyordu. Bekleyişi, sabrı, ihtiyatı, iyi düşünülmüş ince hesapları insanın içinden çıkarıp atması, kas, sinir ve kanında artık hız, coşku ve heyecandan başka bir şey duymaması ne ferahlık. Haydi cahil, haydi prensim, şahım benim, en hızlı biziz, en güçlü de biz. Uraz artık kendinin değil, benliğinin derinlerinden fırlamış ve her şeye hakim, onu alıp götüren bir iblisin sesiyle böyle şakıyor, böyle bağırıyordu. Direğe ilk cahil vardı. Mezar-ı Şerif ve Maymana çöpendozlarından daha ince yapılı ve daha çevik atlara binmiş, yeşil-beyaz gömlekleriyle bir eşek arısı oğlunu andıran, daha ufak tefek ve daha hareketli Katanga çöpendozları içinde en hızlı sürenleri bile Uraz'ı uzaktan izliyorlardı. Uraz dört nala direği dolandı ve tekenin ilk menzili açtığını, üç ilin çöpendoz başkanlarına, kral temsilcisine ve seyirci kalabalığına iyice gösterebilmek için hayvan deşini bayrak gibi salladı. Sonra ölü tekeyi tekrar eğerine kıstırarak bir fersah ötedeki ikinci direğe ulaşmak için atını batıya doğru mahmuzladı. O zaman Uraz'ı kovalamak için boşuna çırpınacak yerde onun dönüş yolunu kesmeyi yeğ tutmuş olan binicilerin kendine doğru geldiklerini gördü. En azından 20 atlıydılar. Uraz'ın üzerine gelen bu kalabalığı sıyırıp geçme umudu neydi ki? Yine de bir denedi. Tüylerinin sürtüşünü, butlarında hissettiği yumuşak, ıslak, kanlı ganimet Uraz için şimdi kendi öz varlığından daha üstün bir değer kazanmıştı. İçinden yağ ve bağırsak sarkan bu tüylü deri uğruna artık bütün ustalığını, bütün benliğini ortaya koydu. Gençliğinde edindiği ve hiç bozmadan koruduğu o şaşırtıcı çeviklik ve hız, olgun yaşın sertleşmiş yoğun kuvveti, eşsiz bir cambaz ustalığı, 30 yıldır oynanan oyunların her sınavıyla zenginleşmiş, beslenmiş, bilinçlenmiş bir tecrübe ve en sonuncusu, bugün onu birdenbire kavrayıp ileri iten coşkun tutku. Onu seyreden üç buzkaşı başkanı hayranlıkla başlarını sallayıp kır sakallarını sıvazlıyorlardı. Uraz'ın böyle oynadığını hiç görmemişlerdi. Ve gerilere giden anıları içinde böylesine şaşırtıcı bir oyuncu da hiç yoktu. Uraz saldırıyor, kaçınıyor, aldatmacalara başvuruyor, dönüyor, sonra da hasımları arasından sıyrılıp çıkıyordu. Kimini yere yıkıyor, kiminden kaçıp kurtuluyordu. Atının bazen sağ böğrüne, bazen sol böğrüne kayarak, atı şahlandığı zaman da boynu üzerinde dikilerek, gerektiğinde ise karnı altında gözlerden silinerek saldırılara meydan okuyor, hileleri boşa çıkarıyor ve tekeyi elden bırakmadan boyuna ilerliyordu. Cahil hayran olunacak bir şekilde ona yardım ediyordu. Sadece hızı ve kuvvetiyle değil, ondan da fazla içgüdüsü ve zekasıyla Uraz'ın öbür yarışmacılara üstün gelmesini sağlıyordu. Uraz'ın her isteğini, verdiği her işareti yerine getirmekle kalmıyordu. Her an efendisinin umduğundan fazlasını başarıyordu. Kuvvet bakımından olduğu kadar ustalıkta da. İster çarpışmada, kaçınıp sıyrılmada, kurnaz aldatmacalarda, ister beklenmedik saldırılarda olsun. Hatta daha da iyisini başarıyordu. Denilebilir ki Uraz'ın isteklerini bütün gerekleriyle yerine getirmek cahile yetmiyordu. Onları önceden sezmek ve hemen yapıvermek bile yetmiyordu. Kendisi oyunlar icat ediyordu. Kendi başına ve kendisi için oynuyordu buzkaşıyı. Yanılmaz bir içgüdüyle. Bunu gören Uraz, "Ey cahil, sen büyük bir çöpen dostsun," dedi. Aldatmaca davranışları onların sıyrılıp kurtulmalarını sağlamakla beraber yavaşlamalarına, yoldan sapmalarına da sebep oluyordu. Öbür atlıların çoğu dönüşte yollarını kesmek için yetişmişlerdi bile. Atlı sürüsünün gürültüsü soluğu üzerlerindeydi. Hemen o an yarıp geçmeleri gerekiyordu. Önlerinde yolu kezen hareketli hasım perdenin zayıf noktasını hangisi sezdi ve hangisi sadece iki atlının, hem de en korkulacak atlılardan ikisinin tuttuğu daptaracık toprak parçasını seçti? Uraz mı, cahil mi? Her ikisi birden mi? Uraz'ın hayvanı dürtmesine gerek olmadı. Uraz'la cahili karşılamaya koşan iki çopendoz cepheden saldırıya geçmediler. Çünkü kendilerininkine göre çok güçlü ve çevik olan bir atı durduramazlar, onun atılımına dayanamazlardı. Yakalamak, Uraz ile atını çelmelemek için her biri bir yandan geldi. Bir zafer çığlığı ile ikisi birden avlarına uzandılar. Tam o anda cahil arka ayakları üzerinde dimdik yükseldi, kişniyerek başını soldaki hasmına çevirdi, hasmın elini dişleriyle ezdi. Uraz ise aygırdan kopmuş gibi üzengileri üzerinde ayağa kalkarak kamçısının sapını hasım çopendozun tam göğsüne indirdi. Çopendoz eğerden aşağı yuvarlandı. Tekeyi ikinci direğin etrafından da ben dolandıracağım diye düşündü Uraz. Uraz'ın çevresinde apansızın kas ve etten bir duvar belirdi. Uraz başını kaldırdı ve kendinden epeyce yüksekte korkunç Maksut'un gözlerini gördü. Tamamlanmamış hissini verecek kadar ablak suratında kısık gözleri ip gibi incelmişti. Uraz'ın kendisini ne denli küçümsediğini bilen Maksut'un gözlerinde doyurulmak üzere olan bir kinin yabanıl mutluluğu okunuyordu. Cahil yolunu kesen ve boy boz bakımından kendisiyle eşdeğer olan ata karşı bir davranışa geçemeden Maksut'un kocaman eli Uraz'ın ensesine inip onu içine kepek doldurulmuş bir kukla gibi eğerden kaldırdı ve serbest eliyle de tekeleşini yakalayıp bağırdı. "Aa, sen de oyun herkes gibi oynamaya karar verdin demek. Öyleyse al sana sümsük döl düşüğü." Dev çopendoz Uraz'ı elinden bırakıverip yere düşürdü. Atını mahmuzladı, kamçıladı. Dört nala ikinci direğe yöneldi. İçi boşalmış, sersemlemiş, her türlü duygu ve refleksten yoksun Uraz, Maksut'un ardından baka kaldı. Yanağına bir yere sürtündü. Cahilin nemli, kıvılcımlı, sabırsızlanan gözleri Uraz'a dikilmişti. Uraz titredi. Eşi benzeri olmayan bir aygırdan alaşağı edilmişti, hem de nasıl. Aygırının önünde onuru kırılmıştı. Daha da dayanılmaz bir düşünce aklına geldi o sıra. Tursen hiçbir zaman... Ancak genç bir erkeğin başarabileceği bir sıçrayışla eğere atladı. Mahmuzları cahilin böğrünü yardı, kamçısı derisini kesti. Tekenin ardından değil, Maksut'un canını almak için koşuyordu. Dev çopendoz pek uzaklaşmış değildi. Ona birer birer asılmaya kalkan üç Katagan atlısından kendisini çekip kurtarması gerekmişti. Kataganlılar küçük ve hafif ama zorlu ve inatçıydılar. Her bir karşılaşma Maksut'a zaman kaybettirmişti. Şimdi batıya doğru kaçıyordu. Ona yetişebileceğini Uraz kesinlikle biliyordu. Cahil kovaladığı at kadar güçlüydü, hızda ise ondan üstündü. Ayrıca Uraz kendisi Maksut'tan yarı yarıya hafifti ve bindiği atın bütün yeteneklerini işe koşmakta Uraz'ın bozkırlarda bir eşiti yoktu. Bütün çopendozları geçebilirdi. Bunu düşününce soluğu rahatladı. Maksut'a yetiştiğinde yalnız olmalıydı. Çatışma sırasında isteminin şiddetini, öldürücü öfkesini kıracak, güçlük çıkaracak başka gövdeler, insan veya hayvan bulunmamalıydı. İstediği oldu da işte. Kendisiyle Maksut arasında hiç kimse yok artık. Aradaki mesafe eriyor, eriyor. Birden cahili gemleyerek kovalamadan vazgeçecek gibi oldu. Maksut'a yetişince ne yapacaktı? Nasıl öldürecekti onu? Mezar-ı Şerif'in bu devine karşı elleri, kamçısı ne işe yarardı? Ah, bir bıçağı olsaydı. Eskiden çopendozların olurdu. Aman nedir bilmezdi onlar. Dizginleri ve kolanları kesmeye izin vardı o zamanlar. Cahil dört nala koşmasını sürdürüyordu. Ganimet erişebileceği kadar yakındı. Cahil yine kendisi için oynuyordu. Uraz bir kurt sırıtışıyla gülümsedi. En iyi silah cahilin kendisiydi. Ondan yararlanmak için düşünmeye gerek yoktu. Düşünce yerine içgüdüsü işi başardı. Maksut'u atının sağ yanından görüyordu. O yandaki bacağını kurtardı. Sonra sola doğru aşağıya kaydı. Sonra tek ayağı üzengiye takılı atın yelesine tutunarak cahilin sol böğrüne yapıştığı yamyası oldu. Cahilin kulağı dibinde, tam kulak deliğine gırtlağından çıkarabildiği en tiz, en çılgın bir çığlık attı. Cahil büyük bir atılımla ileri sıçradı. Ural soluk almadan uluyor uluyordu. Aynı zamanda bu ileri atılışı çapraz bir çizgi üzerine yöneltiyordu. Çarpışma anında cahilin omzu Maksut'un atının tam çenesine gülle gibi vursun diye. At birden yıkılacak Maksut onunla birlikte. Kaba kaslar yığını, zavallı bedeni çiğnenecek, ezilecek, paramparça olup ayaklar altında pelteye dönecek. Uraz böyle düşünüyor ve cahilin kulak zarını patlatacak çığlıkları gittikçe tizleşiyordu. Maksut çığlıkları işitti, başını çevirdi ve o korkunç adam korkuya kapıldı. Bu çılgın büyümüş gözler ve burun delikleri, bilincisi olmadan kendi heyecanı, kendi öfkesiyle üzerine doğru koşan bu yabanlaşmış, bu kudurmuş hayvan. Maksut çarpışın hızını kesmek için tekeyi tutan kolunu ileri doğru uzattı. Bu kol öyle kalın, ağır ve sertti ki cahilin yönünü saptırdı. Bir an meselesi. Ama işte o anda Uraz eğerin üstüne sıçrayıp doğruldu ve ince topuklu çizmesinin bir vuruşuyla Maksut'un bileğini kırdı. Parmakları gevşedi, tekeleşi kaydı kurtuldu. Uraz atını koştururken tekeyi yakaladı, cahili ileriye doğru sürdü. Maksut garip, olanaksız bir acıyla sarkan kırık eline bakıyordu. Uraz ganimeti ikinci direğin etrafından da dolandırdı. Dönemeçin sonunda çöpendoz kalabalığı yine onu bekliyordu. Bu kez başı boş kalıp düzlüğe dağılmış atlarını seyislerin bağıra bağıra çağırdıkları, yaralanan ve sakatlanan biniciler hariç bütün çöpendozlar Uraz'ın önünde toplanmıştı. Son sınırına varmış çılgın bir öfke hepsinin içini kemiriyordu. Sınavın son bölümüne gelmişlerdi. Bundan böyle tekeyi elinde tutan kimse her ne yoldan olursa olsun adalet halkasına erişmek gücünü, ustalığını, şansını kendisinde bulursa kral buz kaşısının galibi olacaktı. Oyunun açılışındaki boğaz boğaza kavga yeniden başladı. Yeniden teke postu şahlanmış atlar arasında ve bir başlıklar, yeleler, kamçılar, kayış ve kurşun parçalarıyla paralanmış, terli yüzler kasırgası içinde elden ele uçtu. Sonunda bir atlı kaçıp kurtulmayı başardı. Bu Uraz değildi. Öbürleri gibi Uraz da atlının ardına düştü. Ve öbürleri gibi o da her kovalamaya, atılıma, engellemeye, saldırıya katıldı. Teke postu parmakları arasına giriyor, çekip alınıyor, tekrar geliyor, tekrar kurtuluyordu. Bütün bunların Uraz için artık hiç önemi yoktu. Bir tek isteği vardı, vurmak, durmadan vurmak. Kovalama ve geri çekilme, geçit verme ve engelleme, teker teker karşılama ve kitle saldırısı, bütün bunlar arasında bağırışan kafile yine de hedefi gösteren sönmemiş kireç halkaya doğru ilerliyordu. Sonunda güneşte parlayan halkayı gördüler. Bu sırada teke maymanalı bir çöpendozun elindeydi. Şansını deneyip sıyrılmaya çalıştı. Birden yanı başında kataganlı bir atlı belirdi, tekeyi çekip aldı ve halkaya doğru dört nala yöneldi. Birkaç adım daha adalet halkasının menzili içinde olacaktı. Ama başı boş koşan sahipsiz atın yolu üzerine çıkması onu hafiften yön değiştirmeye zorlayarak az bir zaman kaybettirdi. Bundan kurtulunca da bir düzine çöpendoz halkaya ulaşmasını önlediler. Onu sarmak, elinden ganimetini almak isteyenlerin nal seslerini duydu. Zafere bu kadar yaklaştıktan sonra bu durumu kabul edemezdi. Yok, edemezdi. Atını mahmuzlayıp tribünlerin önüne geldi. Çöpendoz sürüsü peşindeydi. Ondan nasıl kurtulsun? Büyük çadırları koruyan geniş hendeğin üzerinden mi atlasındı? Onur konukları binicinin bulanık bakışlı büyümüş gözlerinde bu isteği öyle açık seçik gördüler ki hepsi sıraların üstüne yığıldılar. Son anda gömleği beyaz üstüne yeşil çizgili binici hendeğin genişliğinin bütün umutları kırdığını, en usta bir atlayışın bile hendeğin beton kenarlarında kemiklerinin kırılmasından başka bir sonuç vermeyeceğini anladı. Bunun üzerine ardında tüm çöpendozlar hendek boyunca dolu dizgin gitti. Tribünlerde oturanlar yarışanların hızından, yüzlerinden, bağırışmalarından anladılar ki bozkırların bu atlıları ellerinden gelse içler acısı tüylü bir post parçası için kendi şahlarını bile çiğnemekten çekinmeyeceklerdi. Kovalanan çöpendoz şeref tribünlerini geçince üzerlerine insan yığılmış, binlerce sallandırılmış sarık uçlarının rüzgarda uçuştuğu bir kamyon seddiyle karşılaştı. Kataganlı binici için ancak iki çıkış yolu vardı. Sol yanında düzlüğün kenar kısmı, ama orada ağır kamyonların üzerine itilip kıstırılmaktan kurtulamazdı. Sağ yanında ise Kabil yoluna açılan kısa ve dar bir geçit. Katangalı yola çıktı, yolu bütün genişliğinde kral ve maiyetinin arabaları kaplamıştı. Dizi dizi arabaların arasından geçti, son sıradakilerin üzerinden atladı ve kendini tepenin önünde buldu. Düzlüğün hemen bitiminde olan tepenin üstü, arasına barakalar, çadırlar, sergiler ve kocaman bakır semaverler serpilmiş, hınca hınç bir halk kalabalığı ile örtülmüştü. Çopendoz hiç düşünmedi. Mahmuzlarının bir dürtüşü ve kamçısının şaklayışıyla kalabalığın içine daldı. Ardındaki atlılar da hiç duraksamadılar. Atlıların akını tepeyi sildi süpürdü. Dümen suyunda meyveler, semaverler, tahta parçaları, sarıklar, sandallar havaya fırladı. Atlıların dokunmadığı insanları da onların önünden kaçışanlar yere yıktı. Dehşet çığlıkları ve insan sesine benzemeyen ulumalardan oluşan gürültü, sanki toprak ve kayaların bir yakınmasıymış gibi tepenin üstünde asılıp kaldı. Kovalayanlar arasında Uraz yoktu. Hayvansı öfkesi kendiliğinden tükenecek zamanı bulmuş muydu? Yoksa kırmızı kadife üzerine kabartma bir resim gibi duran başı tanımış olması mıydı? Şah çadırının önünde Uraz birden kendine gelmişti. Usta bir el hareketiyle cahilin gidişini yavaşlattı. Çopendoz sürüsü tepeye giden geçide daldığında Uraz peşlerinden gitmedi. Orada tepede dehşete kapılmış kalabalık bağırıyordu da bağırıyordu. Uraz atının başını çevirdi. Binlerce ve binlerce insanın itişip kakışması arasında kataganlı atlıyı yakalamanın olanağı yoktu. Uraz onu tepenin eteğinde şeref tribünlerinin ve onları koruyan hendeğin arkasında pusuda beklemeli ve birden baskın vermeliydi. Yanı başındaki ışıltılı kireç halkaya varabilmek için tekeyi elinde tutan atlı şuradan, Uraz'ın yakınından geçmek zorundaydı. Çevrede bir kolu kırmızı bir çevreyle askıya alınmış, atı üstünde amaçsız bir aşağı bir yukarı gezinen iri kıyım bir tek çopendoz vardı. Maksut. Uraz kendi kendine artık hiç kimse için korkunç değil diye söylendi umursamazlıkla. Uraz yeniden her zamanki tutumuna girmişti. İnsanlar onun için oyunun öğelerindendi sadece. Cahilin boynuna eğildi, hafifçe dokunarak hayvanı hazır olmaya uyardı. Her şey Uraz'ın öngördüğü gibi oldu. Kataganlı yola, Kabil yoluna çıktı, yolu bir atılışla geçip hedefe yöneldi. Uraz pusuda beklediği yerden fırladı, kataganlı saldıranın kim olduğunu, nereden çıktığını anlayamadan ve öbür çopendozlar en önde gelenleri bile yanlarına varamadan cahil kataganlının atına zorlu bir çarpışla çarptı. Yeşil çizgili beyaz gömlek giymiş binici eğerin üzerinden kaydı, sonra dengesini bulmaya çalıştı. Bu iki hareket arasında Uraz tüylü postu kapmış ve tek başına hedefe yönelmişti. Oraya varınca adalet halkasının ışıltılı çizgisinde durdu, tekeyi tutan kolunu yukarı kaldırdı, atmak için bir davrandı. Baş döndürücü helal çığlığı gırtlağından dışarı fırlamaya hazırdı. Tam o sırada kocaman bir el tüylü posta yapıştı. Pas rengi bir ceketten, mezarı şerifin rengi uzanan bir el, Maksut'un sağlam sol eli Uraz'ı engellemeyi başaramadı ama ona eşlik etti. Tekeyi halkanın ortasına atan harekete katıldı. Bir anlık bir bozgun bir sessizlik oldu. Sonra bir atılışta Maymana'nın ve mezarı şerifin çopendozları yara bere almış, tere batmış, ak köpüğe bulanmış hayvanlarını kral çadırının önüne sürdüler. 40 atlı hep bir ağızdan yabanıl bağırışmalarla beton hendeğin öte yanındaki şaha seslenmeye başladılar. Kırbaçları havada şaklıyordu. Pas rengi ceketlilerle sırtlarını yıldız biçimi beyaz postların işaretlediği insanlar zaferin kendilerine tanınmasını aynı hırsla istiyorlardı. Maymana çopendozları biz kazandık diye bağırıyorlardı. Mezarlar tekeye şöyle bir dokundular, o da tam son anda. Hırsız köpekler, arsızlar, yüzsüzler. Mezarı şerifler de ayıp, yalan diye bağırıyorlardı. Tekeyi asıl tutan korkunç Maksut'tu, onun eli attı tekeyi. Her iki ilin yaşları ve mevkileri dolayısıyla saygıdeğer buzkaşı başkanları ellerindeki kamçıları sallayarak meydan okuyorlardı. Atların kaldırdıkları kalın toz bulutları kralın çadırına giriyordu. Kral bu bulut arasından kıvranan, yırtılan, haşin ve korkunç insan şekilleri, kafa tutan, küfreden, lanetler yağdıran, kan ve çamura bulanmış maskeler görüyordu. Kral elini kaldırdı. Her şey sustu, sonra konuştu. Adalet uyarınca ödül paylaşılsın. Kararım budur. Şerefin yarısı Maymana'ya, yarısı mezarı şerife. Oyun yeniden başlasın. Çopendozlar bekliyorlardı. Yeni bir tekenin öldürülüp başının kesilmesi bir zaman aldı. Binicilerin en zenginleri bu aradan yararlanarak atlarını yenilediler. Öbürleri susuzluklarını gidermek için seyislerinin uzattıkları karpuz dilimlerini ya da üzüm salkımlarını iştahla dişlediler. Bazıları da gruplar halinde yere uzanmış, atlarının dizginlerini kollarına dolamış sigara içiyorlardı. Buzkaşı başkanları ise atlarından inmeden her biri kendi ilinin çopendozlarına çıkışıyordu. Son oyunda yaptıkları gibi tek başlarına birer yalnız kurt oyunu oynamaktan vazgeçmelerini, kişisel onur kazanmak için değil, geldikleri bozkır parçasının onuru için ekip halinde yarışmalarını öğütlüyorlardı. Uraz cahilin üstünde bir kenarda duruyor, mukhide hayvanı baştan aşağı siliyordu. Uraz'ın gözleri karlı dağlara dikilmişti. Osman Bey'in malikanesi şu dorukların ötesinde, uzakta, çok uzaktaydı. Şah'ın kararı haklı mıydı, haksız mı? Ne önemi vardı? Kraldan sancağı alıp Tursen'in önüne koymaktan onu engelleyemeyecekti ki. Başsız tekeyi sürükleyip götüren iki asker geçti. Teke iki direğin de etrafını dolanmıştı. Boğaz boğaza kavga artık hedeften 150 ayak ötede geçiyordu. Tekeyi kapıp kaçacak atlı her şeyi umut edebilirdi. Uraz kavgayı hesaplı doğru bir mesafeden gözlüyordu. Her zamankinden çok daha sıkı oynamıştı. Ne tehlikesi ne de şanı olan bir oyun. Yalnız bulduğu bilicilerin elinden tekeyi kapmış, öbürleri yanına varınca da gerçek bir çatışmaya girmemişti. Şimdi üzengilerden dizginlere kadar bütün vücudunda onu çok tehlikeli kılan o soğuk nöbetin yayıldığını duyuyordu. Uraz Bagrami düzlüğünü kuzeyde sınırlayan mavili pembeli köye, güneydeki uçuşan kumaş parçalarıyla örtülü tepelere, yaya ve atlı polislere, askerler ve konuklar arasında zahir şahın oturduğu tribünlere, berrak ve ince havaya, dağlara ve dağlar yönünde bu yükseklikte ovadakinden daha kısa olan gündük yolunun sonuna yaklaşmış güneşe bakıyordu. Aynı zamanda günün en sert kavgasını da bir an bile gözden kaçırmıyordu. Çopendozlar kuşkusuz biliyorlardı ki bugün bir başka çatışma daha olmayacaktır. Uraz daha önceleri de birçok defa kendi kendine sorduğu gibi bu saldırıların neden sonsuz sürüp gitmediğini soruyordu. Omuzların, göğüslerin ve hayvan sağrılarının bu dalgalanışı içinde hasım taraflar birbirine eşitti. Atları da yine de her zaman içlerinden birisi ansızın tüylü deriyi kapıyor, eğerine yerleştiriyor, kendine bir yol açıp dört nala uzaklaşabiliyordu. Şimdiki çatışmada bunu kim başaracaktı? Bu kişi kendi takımından bile olsa Uraz zaferi ona bırakmamaya kararlıydı. Böyle bir günde kendisinden başka hiç kimsenin o kutsal çığlığı atmaya hakkı yoktu. Helal, helal! İşte kendi üzerine dolanıp hiç ayrılmamacasına birbirine geçmiş görünen kalabalık birden yarıldı ve atını bir sağa bir sola sürüp bütün gücüyle çevresindekilere vurarak kendisine yol açan bir çopendoz göründü. Şaşırtıcı bir kurnazlık, ustalık ve çeviklikle kendisini serbest alandan ayıran son sıradaki çopendozlardan da sıyrıldı. Birden ortaya fırladı. Hayvan kendisine siper olsun, peşinden gelenlere karşı korusun diye onun sol böğrüne yatmış, yapışmıştı. Serbest olan eliyle de pörsümüş tüylü deriyi yerle bir sürüklüyordu. Kireçle çizilmiş halkaya kadar boş olan alana ulaştı, atını hedefe yöneltti ve insan sesine benzemeyen uzun bir çığlık attı. Zafer çığlıklarının tizliğinde bir çığlık. Bu Uraz'ın dizginlerini gevşetmesine yetti. Cahil yeniden taptazeydi. Efendisinin onu alakoyduğu dövüşün gürültü ve korkusu cahilin kanını yeniden tutuşturmuştu. Bütün gücünü topladı. Mezar-ı şerifli binici amansız bir kamçılamayla atını sürdü. Hedef yakındı. Ama boşuna. Büyük aygır onun atından çok daha hızlıydı. Birkaç sıçrayışla cahil ona erişti. Kudurgan bir yarışma içinde iki atlı yan yana ilerlediler. İşte o zaman Uraz kovalamanın başladığı andan beri kendini hazırladığı davranışa geçti. Bu büyük bir hünerdi. Buzkaşı oyununun en güzel ve en zor hüneri. Yarışmanın en hızlı noktasında yalnız bir topuğu bir üzengiye takılı ve kolları öne doğru uzanmış, hayranlık uyandıran bir dengelenme ile dengelendi. İyi nişan almıştı. Elleri teke postunu buldu, yakaladı. Atılımın ve düşüşün hızıyla daha güçlenen bu eller avını kapıp götürdü. Uraz'ı avıyla birlikte yeniden eğere oturtmaktan ve hedefe koşmaktan başka yapacak iş kalmamıştı. Bu yeniden yerine oturuş bütün seçkin çopendozların bildiği bir şeydi. Uraz ise çopendozların en iyisi olarak tanınıyordu. Yerinden doğrulurken Uraz birden kasları üzerindeki kontrolü yitirdiğini, aksak pörsümüş güçsüz sallandığını hissetti. İlkin ne olduğunu anlayamadı. Yere düştüğünü, yüzü kuru otlara sürtünerek bir bohça gibi sürüklendiğini anlayınca da üstüne aptalca bir şaşkınlık çöktü. Ama ayağı hala üzengideydi. Oraya dayanıp cahilin yelesini yakalayarak kendini yerden kaldırabilir, doğrulabilirdi. Ama ayağı ile dizi arasında artık hiçbir bağlantı, hiçbir alışveriş kalmamıştı. Demek ki bir burkulma, bir incinme, sinirlerin veya kasların bir zedelenmesinden daha önemli bir şey olmuştu. Uraz'ın birçok kez buna benzer haller başına gelmişti. Ama hiçbir zaman atın üstüne sıçramasına ve kazanmasına engel olmamıştı. Şimdi ne oluyordu öyleyse? Nasıl oluyordu ve niçin? Uraz'ın daha fazla düşünmeye vakti olmadı. Cahil birden durmuş ve bunun sarsıntısıyla Uraz'ın ayağı üzengiden kurtulmuştu. Aynı anda düzinelerle atın nal sesleriyle kudurmuş bağırışmalar kasırgası kafasının içinde yankılanır gibi oldu. Katagan, Maimana ve Mezar-ı Şerif takımları Uraz'ın hala tutmakta olduğu teke kalıntısı üstüne hep birden saldırıyorlardı. Uraz bu saldırı beni de şu teke postu gibi çiğnenip hamur olmuş ete döndürecek diye düşündü. Yine de onu elden bırakmayı bir an bile düşünmedi. İçinde hiç korku yoktu. Hiçbir şeyden, hele ölümden korkmuyordu. Sonum geldi diye düşündü. Bu Tursen'e o kadar övündüğü geçmiş zamanları anımsatacak, iyi bir çöpendoz ölmeden gerçek bir buz kaşı oynanmadığı zamanları. Bağırışan kudurgan sürü Uraz'ın üzerine çullandı ama amacına erişemedi. Cahil Uraz'ın üzerinde durmuş, titreşen sütunlara benzeyen bacaklar arasında onu koruyor, siperde tutuyordu. Hayvan sağrılarına, göğüslerine, tırnaklarına, dişlerine karşı Uraz'ı savunuyordu. Uraz da teke postunu her zamankinden daha sımsıkı tutuyordu. Bu uzun süremezdi. Uraz'ın parmakları kamçı saplarıyla vurula vurula kırılmıştı. Eğerlerinden baş aşağı sarkmış biniciler, cahilin bacakları arasından uzanıp Uraz'ı kemerinden, saçlarından dişliyor, bazıları da hırsla teke postunu çekiştiriyordu. Sonunda çöpendozlardan biri kanı akmış, içi boşalmış, sertleşmiş teke kalıntısını çekti aldı. Öbürleri hemen onun üzerine atıldılar. Ancak o zaman Uraz yenilginin utancını duydu ve bu utancı yaşayacağını anladı. Bir yerlerden bir canavar düdüğünün yakınması duyuldu, büyüdü, yaklaştı. Üzerinde bir Kızılay bayrağının uçuştuğu bir ambulans yaralı çöpendozu aldı götürdü. Adalet halkasından doğru kısık, kendinden geçmiş bir ses kendi bağırışıyla coşarak bağırıyordu. ''Helal, helal!'' Uraz kırık bacağına öfkeyle vurdu, acı düşünmesini engellesin diye. Hastane Kabil'in varoşlarında çiçek dolu büyük bir park içindeydi. İyi donatılmıştı. Uraz'ı candan ve ilgiyle karşıladılar. Kral çöpendozları kendi konukları saydığını bildirmişti onlara. Ameliyat odasında Kabil Üniversitesi'nin Fransız profesörleriyle öğrenimini yapmış olan genç asistan, incik kemiği kırığını düzeltip alçıya koyacağını Uraz'a söyledi. ''Kısa zamanda bacağını tam kullanabileceksin.'' dedi. Uraz hiç ses çıkarmıyor, hiçbir şey anlamıyor, hiçbir şeye inanmıyordu artık. İçinde utançtan başka hiçbir şeye yer yoktu. Adı olmayan sonsuz bir utanç. Ambulans hasta bakıcıların vücudunu ellemeleri. Bozkır'da ona böyle davranmaya hiç mi hiç cesaret edemezlerdi. Bozkır'da bir arkadaşının omuzuna asılarak tek ayak seke seke atana kadar gider ve evine ya da yurduna bir binici gibi, bir erkek gibi varırdı. Herkes gibi çapan giymiş bir çıkıkçı veya sihirli formüllerle hastaları iyileştiren bir bakıcı gelir ve her şeyi gizli kapaklı, yakışır biçimde olur biterdi. Burada ise biçimsiz bir demir karyolaya boylu boyunca uzanmış yatıyordu. Beyaz gömlekli genç bir adam sanki Uraz aciz bir çocukmuş gibi onun yerine her şeye karar veriyordu. En onur kırıcı olanı da Avrupalı bir kadının onu soyması, yaralı ayağının kıllarını tıraş etmesiydi. Bütün bu onur kırıcı işlerin yanında ameliyatın verdiği acı hiç kalırdı. Sonra Uraz'ı yataklara uzanmış zavallıların doldurduğu pis kokulu geniş bir salondan geçirdiler. Yatanların gözleri Uraz'ı yatağına kadar izledi. Uraz'ın yatağı hiç değilse köşede parkın çiçek kokularını ve akşam serinliğini içeri bırakan yarı açık bir pencerenin yanındaydı. Çöpendoz'a saygı göstererek bu yatağı bir başka hastadan boşaltmışlardı. Orada Uraz başına gelen felaket üzerine düşünme fırsatını buldu. Kusuru kendinde bulmak bir an bile aklından geçmedi. Onun çapında bir çöpendoz için bu olanaksızdı. Bir rastlantı mıydı? Uraz için rastlantı diye bir şey yoktu. İradesinin, aklının dışında kalan her şey son derece alıngan ve öç almakta eli tez cinlerin, şeytanların, gizemli güçlerin işiydi. Bugün onların öfkesini hak etmiş miydi kendisi? Abdest alırken sol elini mi kullanmıştı? Yoksa buz kaşının oyunun seyrini tayin edici önemli bir anında, daha önceki atlarının hepsinde olduğu gibi, cahilin de boynunda asılı olan içine tali otu konmuş, eski meşin keseye dokunmayı mı unutmuştu? Uraz belleğini ne kadar yoklasa kendine kusur bulacağı herhangi uğursuz bir hareketini anımsamıyordu. Ancak birisi büyü yapmış olabilirdi o halde. Ama hangi düşman, hangi kıskanç? Sabırsız bir hareketle Uraz kımıldadığında sol bacağında garip bir ağırlık duydu. Örtüyü çarşafı hemen kaldırdı, alçıyı gördü, titredi. Bir insanın bedeni üzerinde bundan daha uğursuz bir nesne düşünülemezdi. Küçük bir tabut. Uraz maymana çöpendozlarını tedavi eden ay yüzlü bakıcının heybesinden çıkardığı, ayrı ayrı törensel hareketlerle ve gerekli afsunlarla takdis edilmiş merhemleri, balsamları, şifalı otları, kısrak sütünde bırakılmış yılan derilerini, kurt dişlerini, ince toz halinde dövülüp koç boynuzu içine konulmuş akrep iğnelerini, bütün o etkisi şaşmaz ilaçları esef, sevgi ve umutsuz bir özlemle düşündü. Bu Kabil'in insanları deli miydi, yoksa ona karşı düşmanca maksatları mı vardı? Uraz'ın dudakları kupkuruydu, yanıyordu. Alnı ve saçları sıkıntıdan tere batmış sırılsıklam olmuştu. Örtüyü ve çarşafı birden üstüne çekti. Bacağının kıllarını tıraş etmiş olan Avrupalı kadın yaklaşıyordu. İri yarı, güçlü kuvvetli, henüz genç yaşta bir kadındı. Yüzünde dingin, duyumsal bir neşe vardı. Bu Uraz'ı daha da tiksindirdi. Kadın onunla zar zor Afganca konuştu. Uraz dediklerinden bir şey anlamadı. Yanındaki yatakta yatan bir lise öğrencisi tercümanlık yaptı. Çok geç olduğu halde özel izinle Uraz'ın bir ziyaretçisi içeri alınmıştı. Muki üzerine yönelen bakışlardan tedirgin, boyunu kısaltmak istercesine başını omuzları arasına gömmüş salonu geçti. Ama Uraz'ın önüne gelip de öbürlerinin hepsine birden arkasını dönünce koca seyis ablak yüzünde kulaklarına kadar yayılan bir gülümseyişle doğruldu. ''Peygamber Efendimizin seni koruduğunu, çok yakında eski haline döneceğini öğrendim.'' dedi. Sonra bir solukta ekledi. ''Cahil ağır da suyu verildi, tımar edildi. Yatağı iyi, yulafı da iyi. Hemen hemen bizdeki kadar iyi.'' Uraz haşin haşin sordu. ''Kim helal?'' dedi. ''Mezarı şerif mi, Katagan mı?'' Muki'nin iri gülüşü salonda gümbür dedi. Uraz azarladı. ''Kes sesini eşşi ol eşek, ne gürültü ediyorsun?'' ''Ne mezarı şeriften ne de Katagan'dan birisi,'' dedi Muki. ''Bizden birisi kazandı, kral buz kaşısını. Sevindin mi?'' Uraz dişlerini sıktı, en kötüsü başına gelmişti. Takımı o olmadan zafer kazanabilmişti. ''Kim?'' diye sordu. ''Salih,'' dedi Muki. ''Nasıl Salih olur? Onun atı bitikti.'' Muki kocaman ellerinden birini tavana doğru kaldırdı. ''Allah'tan içine doğmuş. Salih cahilin üzerine atlamış, cahilin binicisi yoktu ya.'' Uraz'ın vücudu baştan aşağı kasıldı. Bacağının üzerindeki alçının ağırlığını yeniden duydu. Demek küçük düşüşünün aracı kendi öz atı olmuştu. Hiçbir şey de diyemezdi. Aynı takımdan herhangi biri kendisininkinden daha iyi bir attan her zaman yararlanabilirdi. Eğer binicisi artık o atı kullanamıyorsa. Muki hala gülüyordu. Uraz'a olan saygısından sessiz bir gülüşle gülüyordu. ''Çifte kısmetim varmış.'' dedi Muki. ''Maymana kral sancağını kazandı. Cahil de bundan böyle senin artık.'' Uraz hiçbir şey anlamayan bakışlarla onu süzdüğünden iri kıyım seyis yaralıya doğru eğilerek fısıldadı. ''Buz kaşıyı çılgın at kazandı. O senin artık.'' O zaman Uraz Davulatabad'ın çarşısında bütün halk önünde Tursen'in verdiği kesin sözü kelimesi kelimesine ansıdı. ''Eğer kral buz kaşısını çılgın atıp kazanırsa,'' demişti Tursen, ''kazanması da gerekir. O anda ve ondan sonra oğlumun, yalnız onun ata olacaktır.'' Uraz o gün ömründe ilk kez duymuş olduğu minnet ve sevecenliği de ansıdı. Ağzı o kadar acıydı ki içinden tükürmek geldi. Bozkırların en güzel aygırı artık onundu. Ne var ki başka bir binicinin sayesinde. Hasta bakıcı yine geldi. Elinde civadan yapılmışa benzer küçük bir tüp vardı. Uraz'ın yatak komşusu bunun bir termometre olduğunu söyledi ve ne işe yaradığını anlattı. ''Bu söylediğin doğru değil, olamaz.'' diye bağırdı Uraz. ''Dünyada hiç kimse beni buna zorlayamaz.'' Yastığa yaslanarak doğrulmuş, yanık sarı benzi daha da sararmış, Uraz homurdanıyor, kekeliyor, utanç ve nefretten boğuluyordu. Hasta bakıcı, daha sonra bir Afganlı gönderirim dedi. Muki kocaman yuvarlak başını sallayarak kadının arkasından baktı. Bu denli yakışıksız işler kafasını karıştırmıştı. Uraz'a döndü ve dedi ki, Salih de Mayma Analı öbür arkadaşlar da bu akşam gelemedikleri için onları bağışlamanı istediler. Sarayda şölen var, onları yarın burada göreceksin. Uraz öfkeyle, hayır diye bağırdı, burada hiç kimseyi görmeyeceğim. Özbekçe konuştukları, Kabilliler de bu dili bilmedikleri halde Uraz sesini iyice alçaltarak fısıldadı. Giysilerimi ve cahili al, gece yarısı penceremin dibine gel. Ama hastane kapısında asker nöbetçiler var dedi Muki. Çapanımın cebinde para var, onlara yedireceğinden daha fazlası. Almazlarsa duvardan atlarsın, sonra beni de geçirirsin. Bunu yapabilecek kadar boylusun da güçlüsün de. Yüreğinden geçenleri anlıyorum dedi Muki. Ateşten ya da sancıdan uyuyamayan hastalar gece yarısı garip bir görüntüyle karşılaştılar. Köşedeki çopendoz yarı çıplak yatağından kalkmış, alçılı bacağını sürüyerek pencereye gelmiş, pencereyi açarak dışarı sarkmış ve gözden kaybolmuştu. Muki Uraz'ı usulca eğere oturttu. Uraz dizginleri eline aldı. Parkın aralık duran demir parmaklı kapısından çıktılar. Nöbetçiler kulübelerinin içindeydiler. Parkı çeviren uzun duvarı arkada bırakınca Muki sordu. ''Seni izlerler mi dersin?'' ''Kuşkusuz'' dedi Uraz ama bana yetişemezler. Uraz cahili durdurdu. ''Önceliğin kötü kaderimi değiştirmek gerek. Bir taş bul bana.'' Çakıllı yoldan Muki irice bir taş aldı getirdi. Uraz alçılı bacağını uzatıp buyurdu. ''Şu tabutu kır bakalım.'' Muki bütün gücüyle vurdu. Uraz hiç beklemediği öyle keskin bir acıyla kavruldu ki elinde olmadan dizginlere asıldı. Cahil şahlandı ama uğursuz kalıp da kırılmıştı. ''Heybemde yazılı bir kağıt bulacaksın.'' dedi Uraz. ''Peygamberimizin sözleridir o. Davula tabahtan bir molla onu Kur'an'dan yazmıştı.'' Muki kutsal kağıt parçasını bulunca Uraz, ''Onu yaranın üstüne koy ve kemerinle sar.'' dedi. Dediği gibi oldu.